أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد. الحاقة suresinin 25. ayetine kadar, evet 25. ayetine kadar konuşmuştuk, üzerinde okuduk, konuştuk. Son okuduğumuz bölümde Allah-u Teala bize hesap vakti geldiğinde hesap defteri sağından verilenlerin sevincini anlattı. O hesap defterini sevincinde sağından alıp da sevinen insanların sevinmelerine sebep olan, amel defterlerini sağından almalarına sebep olan bir iki maddeye de temas edildikten sonra Kur'an-ı Kerim'in her zamanki üslubunun bir örneğini görüyoruz. Amel defterini solundan verilenler, artık onlardan bahsetmeye başlayacağız. 25. ayette şöyle buyuruyor Allah Teala: وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ. Kitabı solundan verilenler. Buradaki sağ sol meselesine çok fazla takmaya gerek yok. Başka yerlerde mesela kitabı arkasından verilenler şeklinde bir ibare de geçiyor. Kitabı arkasından verilenler de, kitabı solundan verilenler de imtihanı kaybetmiş, Allah'ın razı olmadığı bir hayat yaşamış ve amel defterleri kendilerinin azaba uğrayacağının belgesi haline gelmiş insanlar, onlardan söz ediliyor. Kimin amel defteri solundan verilirse, feyegulu, o der ki, ya leyteni, vah bana, lem u'te kitabiye, keşke benim kitabım verilmemiş olsaydı. Kendisinin amelleriyle karşılaşmamış olmayı dilerdi. İnsanların böyle bir huyu var. Günahı yapmaktan değil de günahımızın ortaya dökülmesinden korkuyoruz. Hatayı yapmaktan değil, hatanın yüzümüze söylenmesinden çekiniyoruz. Öyle olunca da bir zaman gelip hatanın söylenmemesi, günahın hesabının sorulmaması zaten boş bir beklenti. Ama biz bu dünya hayatında bu ruh halimizden, bu davranış modelimizden vazgeçmediğimiz sürece hata yapmaya devam edeceğiz. Bakın, vah bana, keşke ben bu işleri yapmayaydım demesi gerekiyordu. Kitabı solundan verilenlerin aslında söylemesi gereken cümle, vah bana, yanlış yapmışım, keşke şu işleri yapmasaydım demesi. Doğru cümle bu. Bir işe yarar mı? Hayır, o gün bir işe yaramayacaktı bu cümlede. Ama dikkat çekilecek şey şu, kitabım verilmemiş olsaydı, bana hesap sorulmamış olsaydı havasında hala. وَلَمْ اَدْرِ مَا حِسَابِيَ. Hemen arkasından onun imtihanı kaybetmesinin sebebini öğreniyoruz. وَلَمْ اَدْرِ مَا حِسَابِيَ. Ben hesabı bilmezdim. Hesaba çekileceğimi hesap düşünmemiştim. Bunun bilgisiyle hareket etmemiştim. Gördüğünüz gibi geçen ifade dersimizde de ifade etmiştik. İnsanın ayakta kalmasını sağlayacak olan şey, bir ömür boyu devam etmekte olan imtihanlardan yüz akıyla çıkabilmemizi sağlayacak olan şey, her an imtihan bilinciyle yaşamaktır. Allah'ın bizi hesaba çekeceğini her an hatırımızda tutmak ve o şuurla hareket etmektir. Ben hesabı düşünmeden yaşamıştım diyor adam. Ya leytaha kânetil kâdıyeh. 27. ayet. Keşke diyor, bu iş bitirilmiş olsaydı. Yani ölmüş olsaydım ve ölümümle beraber bu iş bitmiş olsaydı. Dünyadayken ölümle her şeyin biteceğini zannedip ahireti inkar edenlerin dövündüğü noktadır burası. Zannediyorlar ki hesap yoktur, ahiret yoktur, ölümden sonra diriliş yoktur, onları hesap soracak bir kudretli Allah yoktur. Bu kudretli Allah'ın hesabından sonra da içinde ebedi kalınacak bir cennet ya da ebedi kalınacak bir cehennem yoktur. Böyle diyerek, böyle inanarak, böyle zannederek, kendilerini böyle avutarak yaşamış olanlar, o ahiret gerçeğiyle karşılaştıklarında keşke dediğimiz gibi olsaydı, keşke ölümümüzle her şey bitmiş olsaydı diyecekler. Ama maalesef artık acı gerçekle karşılaşmışlar. Ölümden sonra dirilmişler ve hesap karşılarına gelmiş. Amel defterleri solundan verilmiş ve sınavı kaybetmişler. Ma ağna anni maliye. Benim malım bana bir fayda sağlamadı. Şimdi arka arkaya birkaç tane şey üzerinde durun. İki şey üzerinde özetle duralım. Ma ağna anni maliye. Malım bana fayda vermedi. Heleke anni sultaniye. Gücüm kuvvetim beni terk etti. Böyle de anlam verilebilir. Veya benim delilim, dayanağım, arkasına durup da güvendiğim düşüncelerim hepsi boşa çıktı diye dövünecekler. Nasıl ki kıyamet gününde ki defteri sağından verilenlere ne için, nasıl kazandınız diye sorulunca onlar kazanmalarının sebebini anlattılarsa bunlar da kayıplarının sebebini anlatıyorlar. Neymiş? Burada anlatılan sebepleri, yani Kur'an'ın tamamına dağıtılmış bir gerçekten bahsediyoruz. Buradaki ayetler insanın kaybetmesinin tek sebebi değil. Buradaki ayetler buradan iki sebep gösteriyor. Bir, malın peşinde koşturmuş bir adam. Mal yağacağım diye uğraşmış. Derdi, gücü, sürekli uğraştığı, hedeflediği şey mal sahibi olmakmış. Sanki malın onu ölümsüz kılacağını düşünmüş mü ne? Öyle bir şey olmuş. Bu mal meselesinin çok ciddi, saptırıcı bir mesele olduğunu Kur'an'daki birçok ayetten biliyoruz. Rabbimiz diyor ki innemâ emvâlukum ve evlâdukum fitne. Mallarınız ve çocuklarınız çok zor bir denemedir diyor Allah. Zorlu bir denemedir. Mal problemdir. Maldan uzak durmak anlamında söylemedik. Kesinlikle kastettiğimiz şey bu değil. Kastettiğimiz şey malın hesabının sorulacağı bilinciyle yaşamak, malı ömrünün hedefi haline getirmemek, mal peşinde bir ömür tüketmemek ve adeta malı ulaşılması gereken en yüksek gaye gibi düşünüp öyle yaşamamak. Kulluk vazifesini ihmal etmemek. Bütün anlatmaya çalıştığımız şey bu. Veylül-i Hümeze suresinde anlatılan da bu değil midir yani? Yahsebu enne ma lehu ahlede. Malının kendisini ebedi kılacağını zannetti. Mal uğrunadır insanların imanı terk etmeleri. Hatırlayalım siyer bilgilerimizden. Resulullah Aleyhisselam'ın etrafındaki birçok insanın Resulullah Aleyhisselam'ın doğru olduğunu, hak olduğunu bilmelerine, anlamalarına rağmen mal telaşından, malın peşine koşmalarından dolayı uzak durduğunu hatırlayın. Yahudilerden bir topluluk geliyor Resulullah Aleyhisselam'la görüşmeye. Annemiz Safiye anlatıyor. Allah ondan razı olsun. O da daha çocuk olarak kafilenin içerisindedir. Peygamber Aleyhisselam'la görüşüyorlar. Görüşten sonra geri dönerlerken amcasıyla babası arasındaki konuşmayı anlatıyor. Birisi kabilenin dini lideri, bir tanesi siyasi lideri. Aralarındaki konuşmayı anlatıyor. Biri diğerine soruyor. Diyor ki bu nedir? Yani dinlediğin adamı nasıl buldun? Evet diyor. Bu geleceğe haber verilen peygamberdir. Emin misin diyor. Evet diyor. Bu geleceğe haber verilen peygamberdir. Bizim beklediğimiz kişidir. Peki ne yapacağız? Yahu bu soru sorulur mu? Aklı başında olan bir insan bu soruyu nasıl sorar? Lütfen dikkat edin. Ben soruyorum diyor. Karşıdaki soruyor. Bu kişi kimdir? Karşıdan gelen cevap, güvendiği adamdan gelen cevap, bu beklediğimiz kişidir. Bu gelen, geleceğini bildiğimiz peygamberdir. Konu netleşmiştir, konu bitmiştir. Bu andan sonra ne yapacağız sorusu nasıl sorulabilir? Bu andan sonra ne yapacağın çok açık bellidir. Gideceksin, ona iman edeceksin, önünde diz çökeceksin, bekleyeceksin. Nasıl, bundan sonra nasıl davranman gerektiğini ona soracaksın. Onun Allah'tan gönderilen elçi olduğunu bildikten, anladıktan sonra tutup da o elçiye karşı nasıl davranacağını başka birine sorduğunuzda haşa ki yeni bir tanrıyla karşılaşıyorsunuz. Ne yapıyoruz? Ne yapacağız? Yemin ediyorum Allah'a diyor. Bir de Allah'a yemin ediyor yani. Ömrümüz boyunca buna muhalefet edeceğiz. Sebep ne? Çünkü diyor Bizans krallarının bize verdiği malı kaybetmek istemiyoruz. Bu ne malmış kardeşim böyle ya? İnsanları imanlarından vazgeçirtiyor, ibadetlerinden vazgeçirtiyor, ahlaklarından vazgeçirtiyor, kişilik erozyonuna yol açıyor, akrabalık ilişkilerinin canını okuyor, dostların ilişkilerini berbat ediyor, bir insanın kendine karşı öz saygısını yok ediyor, Kendi elinin kazancının karşısında kendisini kul köle haline getiriyor. Bu ne mal sevdasıymış böyle yani. Evet, mala böylesine tutkun olanlar için o gün diyecekler ki malım bana bir fayda vermedi. Hele ki Anni-i Sultaniye. Ben kendi kendime bir takım şeyler üretip duruyordum. Haklı olduğumu savunuyordum. Haklı olduğumu gösterecek cümleler kuruyordum. Bir takım deliller, bir takım iddialarım vardı. Bu iddialarımın hepsi boşa çıktı diyor. Gerçek ortaya çıktı ve benim kendi kendimi kandırmak için ya da etrafımdakileri susturmak için kullandığım bütün söylemlerim, bütün argümanlarımın hepsi boşa çıktı. Benim gücüm, kuvvetim kalmadı diyor. Ve cehennem manzarası, Allah'ın kıyamette cehennemliklere karşı nasıl davranacağının bir küçük örneği. Denir ki huduhu, der ki Allah, alın onu, yakalayın. Fehulluhu, onu alın, sürükleyin, götürün cehenneme, sallayın onu. Thummel cehime salluhu, sonra onu cehennemin içerisine, onu cehennemin içerisine atın. Thumma fi silsiletin zer'uha 70 zira'an faslukuhu, sonra onu uzunluğu 70 arşın olan zincirlerle bağlayın. Yani zihninizde bir tablo canlanması gerekiyor. Zihnimizde bir tablo canlanması gerekiyor. Allah-u Teala suçluların cezalandırılma sahnesinin tasvirini yapıyor. Ama elbette bizim bu dünyanın ölçüleriyle ölçülemeyecek bir alemde olup bitenleri bu zihnimizle kavramamız mümkün olmadığından Allah Teala bize bu dünyada kullanılan motiflerle, bu dünyadaki kelimelerle, bu dünyadan bir takım manzaralarla kıyameti düşündürtüyor Allah. Bir bakın ve bundan ibret alın da ahiretin ne olacağını düşünün. Öyle tahmin etmekte fayda, ya da öyle açıklamakta fayda var. Onu yakalayın, bağlayın, cehenneme atın. Uzunluğu 70 arşın olan, 70 zira olan zincirlerle sıkı sıkıya bağlayın. Yani anlatılan şey ne? Bu zincirler neyin nesi? Kaçacak bir yeri mi kaldı sanki adamın? Değil. İşte bir suçlunun yakalanması, suçlunun zincirlerle bağlanması, suçlu olduğunun ilan edilmesi ve azabın başlatılması için azap göreceği yere doğru sürüklenerek götürülmesi anlatılıyor. Bu zincirin 70 arşın olması ya da 70 zira uzunluğunda olması ile ilgili müfessirlerimiz farklı farklı açıklamalar yapmışlar. Ama hepsini topladığınızda özü özeti şöyle bir şey çıkıyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde 70 kelimesini çokluktan kinaye olarak kullanır. Yani onu ağır zincirlerle, çok zincirlerle bağlayın. E zaten kaçacak yeri yoktur ki Rabbim, bu zincirlerle bağlamak neyin nesi falan diye de sormayın. Çünkü zaten size bir suçlunun cezalandırılması sahnesi çizilmektedir. Bir de bir müfessirimizin güzel yorumunu aktarmakta fayda var. Buradaki 70 kelimesini bir insan ömrünün ortalama uzunluğu gibi de düşünebilirsiniz. Yani yaşadığınız hayatın günahla, imansızlıkla, inkarla, nifakla, ihmalle geçen hayatınızın her bir yılı sizin hayatınızı karartacak, sizi cehenneme sürükleyecek zincirin bir halkasını oluşturur. Allahsız geçen her gün, Allahsız geçen, Allah'a itaatsiz geçen her haftanız, Allah'a kulluksuz geçen her ayınız, Allah'ın rızasının dışında geçen her yılınız, sizin bağlanacağınız, bizim bağlanacağımız, Allah korusun, cehennemliklerin bağlanıp cehenneme sürüklenecekleri zincirin birer halkasına dönüşecekler. İnnehu kâne lâ yu'minu billâhil azîm. Evet, problemlerinden birkaç tanesini öğrenmekte fayda var. Bir insanın ahirette kaybetmesini sağlayan en büyük problem, o büyük Allah'a iman etmiyordu. Allah'ın büyüklüğünü tanımıyor, başka şeylerin büyük olduğunu iddia ediyordu. Mesela zenginliğin daha büyük olduğunu düşünmüş anladığımız kadarıyla bu adam. Mal sahibi olmanın Allah katında derece sahibi olmaktan daha önemli olduğunu düşünmüş anlaşılan bu adam. Allah'ın azametini kavramamış, azim bir Allah'a iman etmemiş. Sanki şöyle bir mesaj da var, Allah'a iman etmiyor değildi ama Allah'ın azametini anlamamıştı, Allah'ın azametine iman etmemişti. Belki bir Allah'a iman ediyordu, belki diyorum, siyerdeki bilgilerimizi canlandıracağız, toparlayacağız inşallah şimdi. Belki bir Allah'a iman etmişti ama onun inandığı Allah ona hesap sormayacaktı. Onun inandığı Allah ona bu dünyada zenginlik verdiği gibi ahirette de zenginlik verecekti. Mekke'nin müşriklerinden As bin Vail, Habbab bin Eret adındaki sahabiye, Allah ondan razı olsun, demircilik yapan bu sahabiye borcunu ödememek için demişti ki, sen Muhammed'e inananlardansın değil mi? Evet demişti, ben ona inanıyorum. Siz ölümden sonra dirilip hesap vereceğimize de inanıyorsunuz. Evet demişti. Ha o zaman demişti, sorun yok. Sen ahirette gel beni bul, ben sana borcumu o zaman ödeyeyim. Çünkü ben burada zengin olduğum gibi Allah bana ahirette de verecek, ben orada da zengin olacağım demişti. Böyle bir Allah'a da iman etmiş olabilirler. İnsanlar kendi kafalarından bir Allah inancı icat etmiş de olabilirler. Allah'ın azametini kavramadıktan sonra ve onun dışındaki her şeyin onun azameti karşısındaki küçüklüğünü kavramadıktan sonra yanlış Allah inançları Allah inancı anlamına gelmiyor. Belki Kur'an'ın en çok üzerinde durduğu, birçok ayetiyle izah ettiği konu bu değil midir? İnsanların doğru Allah inancına sahip olmasıdır. Hristiyanlara bakıyoruz, Allah'a inanıyorlar ama Allah'a bir oğur isnat ediyorlar. Yahudilere bakıyoruz, Allah'a iman ediyorlar ama Allah'ı bir kavmin özel ilahı olarak tarif ediyorlar. Müşriklere bakıyoruz, Allah'a iman ediyorlar ama bu Allah'a yaklaşabilmek için aracılar kurulabileceğine inanıyorlar. Kimi insanlara bakıyoruz, Allah'a iman ediyorlar ama bu Allah'tan kurtulabileceklerini, bu Allah'ın onlara hesap sormayacağına inanıyorlar. Hakikatle karşılaştıklarında ağlamaktan başka yapacaklarında bir şey kalmadı ellerinde. Onlar büyük Allah'a, azim Allah'a iman etmiyorlardı onlar. وَلَا يَحُدُّ عَلَى طَعَامٍ miskin. O cehennemlik kişi, o cehenneme atılan kişi insanları yoksulu doyurmaya teşvik etmiyordu. Kendisi doyurmuyor, doyurmaya da teşvik etmiyordu. Ağzıyla da bir şey söylemiyordu. Ya ben yapmıyorum, bari siz yapın falan da demiyordu. Zaten bir iyiliği kendisi hiç yapmayan bir kişi o iyiliği hep başkalarına teşvik etmesini beklemek de abesle iştigalden başka bir şey değildir. Yani bir insan çok fazla sadaka vermiyor olabilir. Ama zaman zaman sadaka veriyordur. Zaman zaman hayırlar, infaklar da yapıyordur. Bu adam kendisinin zaman zaman yaptığı, belki az miktarda yaptığı sadakanın iyiliğinin farkındadır, güzelliğinin farkındadır. Başkalarını bu işi yapmaya teşvik edebilir. Ama kendisi hiç yapmayan birisi yavaş yavaş onun güzelliğini de kabul etmeyecektir. İnsanları da ona teşvik etmeyecektir. Üstadın ifadesiyle, Allah rahmet etsin, her günahtan inkara giden bir yol vardır denilmiş. Her günahtan inkara giden bir yol vardır. Bir kişi bir günaha dalar, önce pişmanlık duyar, üzüntü duyar, utanç duyar. Sonra o günahını artırdıkça ve devam ettikçe yavaş yavaş günahını benimser, kanıksar ve ondan çok fazla etkilenmemeye başlar. Devam eder, devam ettikçe o günahın büyük bir günah olmadığını düşünmeye başlar. Günahı sürdürürse onun günah olmadığını düşünmeye başlar. Onun yani günahın günah olmadığını düşünmeye başladığı noktada da artık inkara düşmüş olur. Bu adamlar da böyle. Yoksulu doyurmuyorlar. Yoksulu doyurmak için bir şey yapmıyorlar. Yukarıdaki ayetle bağlayalım. Mal peşinde koşmuş. Mala sürekli sahip olmanın derdinde. Fecir suresindeki ayetle bağlayalım. Ve tuhibbunel mâle hubben cemma. Siz malı toplayıp yığmasını seviyorsunuz. Toplayıp yığmayı sevdi bu. Dağıtmayı sevmedi, bölmeyi sevmedi, vermeyi sevmedi. Bu tabii başkasına da bunu teşvik etmeyecektir. Bu insanları yoksulu doyurmaya teşvik etmedi. Bu ayet bu kalıpla birçok yerde geçtiğinden dolayı kendimize bir kez daha hatırlatalım. Müslüman bir önceki ayetle bağlayalım. Allah'ın azametine iman etmiş bir kişi, bir müminin sadaka vermiyor olması, infak etmiyor olması, yoksulları doyurmuyor olması düşünülemez. Kabul edilemez. Allah'a imanı olduğuna, Allah'ın azametine imanı olduğunu söyleyen bir insanın elinin cebine gitmemesi, hayırlarda, infaklarda yoksul doyurma faaliyetlerinde görülmemesi kabul edilebilecek bir şey değildir. İmanın en önemli ortaya çıkış yollarından bir tanesi infaktır. Yoksulları doyurmaktır. Yoksulları doyurmaya başkalarını teşvik etmektir. Bir mümin sadece kendisinin karnının doymasıyla mutlu olmaz. Bir mümin sadece kendi aile efradının, karısının, çocuklarının, kardeşlerinin karnının doymasıyla iktifa etmez. Bir mümin nerede yoksul varsa onların da karnı doyuncaya kadar onların derdiyle dertlenmeye devam etmek zorunda olan kişidir. Sadaka vermemek, yoksul doyurmamak bir Müslüman için kesinlikle hoş görülebilecek bir davranış değildir. O işte görüyorsunuz cehennemliklerin davranışlarından bir tanesidir. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَم۪يمٌ Artık bugün var ya buraya geldiniz, artık ona burada bir dost yok. Yahu hiçbir dost kazanmamış, malın peşinde düşmüş, malın peşinde koşturmuş durmuş. Dünya hayatını peşinden koşulacak tek hedef zannetmiş. Kendini hayatın merkezine koymuş, kendinden başka hiçbir şey önemsememiş. Dünyada sıcak dostu, yakın dostu yokmuş ki burada ne olsun? Ona kıyamet günü diyor ki Rabbimiz, işte bu hesap gününde ona dost yoktur. Ona kimse yardım etmeyecektir. Onun günahlarını kimse üzerinden almayacaktır. وَلَا تَعَامٌ اِلَّا مِنْ غِسْل۪ينَ Ona bugün gıslinden başka bir yiyecek yoktur. Cehennemin bir yiyeceği. Yani tefsirlerde efendim diken diye tarif edilmiş. Acı bir yiyecek diye tarif edilmiş. Detayına çok fazla girmenize gerek yok. Bir cehennem yiyeceğinden bahsediyoruz. Adamı doyurmayacağı belli. Yenilmesinin bile büyük bir azap haline geleceği belli. Bir cehennem yiyeceğinden bahsediyoruz. O hısliğinden başka ona hiçbir yiyecek yoktur. Orada içilecek şey yaralardan akan irindir. Bunların hepsi bizim iğrenmemiz için, kötülüğünü anlamamız için yapılan açıklamalardır. Orada gerçekten insanın iğreneceği, insanın normal şartlarda fıtratının kabul edemeyeceği, içerken bile kendisine azap haline gelen içecekler ve öyle yiyecekler verilecektir. La ye'kuluhu illa'l hatiun. Kim yer bunu? Suçlular yer. Niye yiyorsun bunu? Çünkü suçlusun. Niye sana böyle bir içecek verilmiş? Bu içeceği kim içer? Cehennemlikler içer. Niye içiyorsun bu işi? Yani bu içilmeyecek olan berbat içeceği diyelim. Bu cehennem içeceğini. Niye içiyorsun? Çünkü sen dünyadayken Kevser'den içmeyi hak etmemişsin. Selsebil denilen şeyden içmeyi hak etmemişsin. O ağzı mühürlü kaplarda sunulacak olan cennet içeceklerine içmeyi hak etmemişsin. Suçlulardansın. Suçluların içeceğini içeceksin. Ve Rabbimiz cehennemi anlatmayı, cenneti anlatmayı burada bırakıyor ve hemen tekrar manzarayı dünyaya döndürüyor ve dünyadayken aklınızı başınıza alın anlamındaki yeni bir bölüme geçiş yapıyoruz. 38. ayetle birlikte. Şimdi bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Kur'an-ı Kerim'in kullandığı üslup, anlatım üslubu bizim okullarda okumaya alıştığımız ders kitapları türünden değildir. Bunu sık sık hatırlamakta fayda var. Kur'an okuyacak bir kişinin bunu bilerek okuması lazım. Okudukça da bu yöntemi giderek kendisi benimsemesi, iyi takip edebilir hale gelmesi lazım. Bizim şu anda insanların yazdığı kitaplardan öğrendiğimiz yöntem nedir? Kitabın içerisinde bölümler vardır. İman anlatıyorsa iman diye bir bölüm vardır. İman bölümünün içerisinde ahirete iman diye bir parça vardır. Onu bitirir. Meleklere iman diye bir parçaya geçer. Meleklere iman diye parça biter. Kadere iman diye parçaya geçer. İman bölümü biter. Arkasından ibadetler başlar. İbadetlerde namazı anlatır. Yani birini anlattıysa anlatmıştır. Namazı anlattıktan sonra kitap efendim 300 sayfa sonra tekrar namaza geri dönüş yapmaz. Sen namazla ilgili kısmı merak ettiysen namazla ilgili bölüme dönüş yapmalısın diye bırakır seni orada. Allah Teala'nın kitabı öyle değildir. Allah'ın kitabı tıpkı içinde yaşadığımız hayat gibidir. Yani her şeyin her an iç içe geçtiği bir akış içerisinde anlatılır. İmanla ibadet, ahlakla sosyal sorumluluklar, geçmişlerin kıssalarıyla gelecekten haber vermeler birbiri içine girmiştir. Burada da işte aynı şeyi görüyoruz. Rabbimiz kitabı sağından verilenleri anlattı. Sonra kitabı solundan verilenleri anlattı. Cehennemde onların nasıl davranılacağını bildirdi. Ve hemen tekrar bu tarafa, başlangıca, bu dünyadayken aklımızı başımıza almamızı sağlayacak olan bir anlatıma dönüş yapıyoruz. فَلَا اُقْسِمُ بِمَا تُبْسِرُونَ وَمَا لَا تُبْسِرُونَ 38 ve 39. ayetler. Gördüklerinize ve görmediklerinize and olsun. Gördüklerinize de and olsun, görmediklerinize de and olsun. Yemin eden kim? Allah'tır. Biz yemin ettiğimizde bile bir konu önem kazanır. Allah yemin ettiğinde konu bizim akıl sınırlarımızın çok üstünde önem kazanır. Biz neye yemin ederiz? Önem verdiğimiz şeylere yemin ederiz. Allah Teala neye yemin eder? Önem vermemiz gereken şeylere yemin eder. Bir daha belirtelim. Biz önem verdiğimiz şeylere yemin ederiz. Allah bizim önem vermemiz gereken şeylere yemin eder. İşte burada da Rabbimiz bize bir bilgi, bir uyarı yaptı bakın. Gördüklerinize de and olsun, görmediklerinize de and olsun. Yani dünya hayatındasınız, dünya hayatını görmektesiniz, ona and olsun. Ahiret hayatını henüz görmüyorsunuz, ona da and olsun. Siz bu fizik dünyayı görüyorsunuz, o fizik dünyaya, görünen dünyaya duyularla algılanabilen, istidlal yoluyla, akıl yoluyla çözümlenebilen bu dünyaya and olsun. Sizin duyular dünyanızın dışında, duyular alanınızın dışında kalan ahiret alemine de and olsun. Bedene de and olsun, bedeni görüyorsunuz. Bedene de and olsun, ruha da and olsun. Amelleriniz ortada görünüyor, amellere de and olsun. Niyetiniz gözükmüyor, niyetinize de and olsun. Allah Teala bir yandan da bize bildirir, der ki dünya veya hayat, bütün alem sizin gördüklerinizden ibaret değildir. Size verilen görebilme alanı çok kısıtlıdır. Bunun bir de görülmeyen kısmı vardır. Böylece benim gördüğümden başka hakikat yok zanneden, bilim yoluyla, bilimsel çalışmalar yoluyla keşfedilenin dışında bir alem, bilimsel çalışmalarla keşfedilenin dışında bir hakikat yoktur diyenlerin de yanıldığını ilan eder Allah. Rasyonalistleri de ilan eder, onları da inkar eder, pozitivistleri de inkar eder. Maddecileri inkar eder Allah ve der ki gördüğünüzün dışında bir de görmedikleriniz var. Kaldı ki bu dine girebilmek için ilk şart اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ayetinde ifade edildiği gibi görünmeyene iman etmektir. Görünmeyene imanla başlanır. Bilimsellik yoluyla, bilimsel çalışmalar yoluyla varlığı keşfedilmiş, varlığı sabitlenmiş veya açıklanmış gerçeklerin dışına gerçek kabul etmem diyenler kendini kandırıyorlar. Neden? Çünkü bilimsel çalışmalar zaten senin yaptığın çalışmalardır be adam. Senin yaptığın çalışmalar da senin kadardır. Yani sürekli değişmeye, sürekli gelişmeye açıktır. Dün ne biliyordun ki bugün ne bileceksin? İnsanların bilgisinin ne kadar milim milim ilerlediğinin farkında değil miyiz? Bugün dünyada 500 sene önceki insanların hakikat zannetmediği şeylerin birçoğunun hakikat olduğunu ve olabileceğini görmedik mi? İnsan bilgisini nasıl hakikatin ölçüsü kabul edebilirsiniz? Rabbimiz ilan ediyor. Gördüklerinize de görmediğinize de yemin ederim. İnnehu le kavlu rasulin kerim. Sizin elinizdeki bu kitap var ya, bu kitap kerim bir elçinin getirdiği bir kitaptır. Onun sözleridir. Muhammed Aleyhisselam'ın bize aktardığı sözlerdir bu sözler. Böylece Allah Teala bir başka şeyi de ifade etmiş oldu. Bilgi yolu sadece bu değildir. Biz İslam'da bilgi yollarını 3 maddede anlatırız. İslam olmayanlar bilgi yollarını 2 maddede anlatıyorlar. İslam olmayanlar, İslam dininin dışında bakanlar diyorlar ki bilgi elde etmenin yolu duyularla elde edilen yollardır. Duyularla elde edilen bilgilerdir. Bir, o duyularla elde edilen bilgilerin işlenmesiyle yani akıl yürütme yoluyla elde edilen bilgilerdir. İki, bunun dışında yani gözlem, deney, tecrübe, görme, işitme, dokunma, üzerinde kafa yorup bir şeyler geliştirmenin dışında bilgi yolu yoktur diye inanıyorlar. Biz Müslümanlar buna Bir üçüncü maddeyi ekliyoruz. İnsanların bilgi yollarından bir tanesi ve hatta en önemlisi, birincisi sadık haberdir. Güvenilir elçinin getirdiği haberdir. Aslında haberin bir bilgi kaynağı olduğunu dünyadayken de uygulayarak görüyoruz. Her şeyi bizzat kendimiz tecrübe edemeyiz. Her şeyi bizzat kendimiz alamayız. Elbette ki haberler alırız ama özellikle ölüm ötesine ilişkin konularda sadık haberin, doğru haber veren bir elçinin sözünün dışında bir bilgi kaynağımız yoktur. Şu okuduğunuz kitap, elimizde okuduğumuz Kur'an, kerim bir elçinin, şerefli bir elçinin getirip okuduğu sözdür. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرِ Ey insanlar, peygamberin size okuduğu söz bir şair sözü değildir. قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ Ne kadar az iman ediyorsunuz. İman probleminiz var. Bu kitap bir şiir kitabı değildir. Evet, doğrudur. Şiirsel bir üslubu vardır. Okuyan insanı duygulandırmaktadır. Hele ki güzel okuyan bir insanın ağzından dinlendiğinde gerçekten insanı etkilemektedir. İnsanı hüngür hüngür ağlatacak hale getirmektedir. İçinde coşkunluk duyguları kışkırtacak haldedir. Duygularının iyice coşacağı bir ruh haline sokar insanı. Doğrudur. Ama bu kitap bir şiir değildir. Bu kitaba bir şiir muamelesi yapılamaz. Yapılmamalıdır. Kafirler bu kitabı bir şiir kitabı gibi görüp Resulullah Aleyhisselam'la şiir yarışmalarına kalktılar. Tabi her yarışmada burunları sürtüldü. Ama yine de kafirlerin yaklaşımları yanlıştı. Bu kitabın ne dediğiyle ilgilenmekten çok nasıl dediğiyle ilgilendiler. Kendileri şiirde ustaydılar Mekkeliler. Sözü güzel söylemesini, etkileyici söylemesini beceriyorlardı. Beş para etmez adi sözleri, süfli sözleri çok güzel bir beceriyle söylemeyi başarıyorlardı. Ve bununla da mutlu oluyorlardı. Kur'an'ın şiirsel üslubunu görünce onunla üslupta yarışmaya kalktılar. Bir kere bu iş buradan hatadır. Bu kitap bir şiir değildir ki. Siz bu kitabın ne dediğiyle ilgilenmeyi bırakıp nasıl dediğiyle ilgileniyorsunuz? Bu amacından sapmış bir yaklaşım biçimidir. Yani inşallah yanılıyorumdur ama Müslümanların da bu kitabın ne dediğiyle ilgilenmekten daha çok kitabın ne dediğiyle ilgilenmeyi bırakıp nasıl dediğiyle, nasıl okunduğuyla ilgilenmeye başlamaları ciddi bir ayak kayması gibi gözüküyor. Kitabın ne dediğiyle ilgilenmeden sürekli nasıl dediği, nasıl okunduğu, nasıl okunması gerektiğiyle uğraşıp durduğunuz zaman kitap indiriliş gayesini gerçekleştirmiş olmuyor ki. Haşa ki hiçbir Müslümanı müşrik pozisyona sokmayız. Allah korusun. Bu bizim için büyük bir vebaldir. Ama bazen müşriklerin düştüğü hataya da düşmez miyiz? Kur'an'ın birçok yerinde Allah Teala müşrikleri kınamak için mi anlatıyor? Yoksa Müslümanlar müşriklerin düştüğü hataların benzerlerini yapmasınlar diye mi anlatıyor? Allah Hristiyanlar anlattığında Hristiyanları kötülemek için mi anlatıyor? Yoksa ey Müslümanlar Hristiyanların düştüğü hataların benzerine düşmeyin diye mi anlatıyor? Burada da böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Evet, Kur'an'ın şiirsel bir üslubu vardır. Sözü çok güzeldir. Belagatı harikadır. Mahreçlerine dikkat ederek tecvid kurallarına uygun bir de güzel sesli bir adam okursa insanın etkilenmemesi, coşmaması mümkün değildir. Doğrudur. Ama indiriliş sebebi değildir. Ne dediğiyle ilgilenmek şartıyla nasıl dediğiyle de ilgilenmek gerekir. Doğrudur. Bir sözün nasıl söylendiği önemlidir. Güzel sözün güzel söylenmesi de hakkıdır. Evet, o da doğrudur. Ama güzel sözün güzelliğiyle ilgilenmeden, anlamıyla, efendim yönlendirdiği hedefle, maksadıyla ilgilenmeden sadece kalıbıyla ilgilenip durmak, kitabın indiriliş gayesinden biraz uzaklaşmak, gafil kalmak olmaz mı? وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنْ Bu kitap bir kahin sözü değildir. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ Ne kadar az öğüt alıyorsunuz. Evet, bu kitapta gelecekten haberler var, doğrudur. Bu kitapta gelecekten haberler de var. Bu kitap gelecekten haberler de veren bir kitaptır, doğrudur. Ama bu kitabın okuyucusu olan o peygamber bir kahin değildir. Ve maksadı da gelecekte kaçıncı yüzyılda ne olacak, bilmem nerede savaş olacak, hangi icat keşfedilecek, hangi ülke nerede kurulacak, hangi ülke nereye yayılacak? Yahu bu kitabın getirilişinin, gönderilişinin gayesi değildir bu. Kitabın içindeki ayetlerinde anlattığı konu değildir bu. O peygamberin mücadelesini verdiği konu değildir bu. 23 yıl dişiyle tırnağıyla kazıp, dişiyle tırnağıyla uğraşıp inşa ettiği bir anlayış, bir kişilik, bir toplum, bir medeniyet var bu peygamberin. Gelecekten haberler de veren bir kitaptır, doğru. Ama bu bir kahin sözü değildir. İlgilenmeniz gereken şey bu değildir. Nedir yani? Bu kitabın Allah'ın sözü olduğunun tek kanıtı, Kur'an-ı Kerim'de Rum suresinde anlatılan Rumların ileride galip geleceği haberi midir gerçekten yani? Bu mudur bu kitabın ilahi kitap olduğunun tek kanıtı? Elbette o ayetlerin indirilmesiyle kafirlerin de ağzı kapatılmış, sesleri kısılmıştır. Doğrudur. Ama kavgası verilen bu değildir. Bütün peygamberlerin gönderilmesinin amacı bu değildir. Ne kadar az öğüt alıyorsunuz. Bu öğüt alınmak için gönderilmiş kitaptır. Her Müslümanın kitabı okuduğunda kendisine, kitabı okuyup kapattığında kendisine sorması gereken sorudur bu. Ne öğüt aldım? Ya bu önemli. Şimdi biz okulda öğrencileri ders çalıştırırken diyoruz ki yavrum, bir bölümü kapattığınızda, bitirdiğinizde ne öğrendiğinizi bilebilmelisiniz. Bu bölüm bittiğinde bu bölümden şunu öğrendim diyebilmen gerekiyor. Yoksa ders çalışılmış olmaz. Kur'an okumaktan bahsediyoruz. Ders kitaplarının en büyüğünden bahsediyoruz. Öğretmenlerin en iyisinin getirip okuttuğu kitaptan söz ediyoruz. Bir Müslüman bir bölümünü okuyup bitirdiğinde, kitabını kapattığında kendisine bu soruyu sormalı. Ben ne öğüt aldım? Değilse Allah korusun. Ne kadar az öğüt alıyorsunuz kınamasının bir muhatabı da biz olmayalım inşallah. Tenzilun min Rabbil alemin. Bu alemlerin Rabbinden indirilme bir kitaptır. Bir indirilme bir kitap okuyorsunuz. Muhammed Aleyhisselam'ın yazdığı kitap değildir. Onun tecrübelerinin ürünü değildir. Onun düşüncelerinin ürünü değildir. Arap kültürünün ortaya koyduğu bir eser değildir. Bilimsel çalışmalarla elde edilmiş bir kitap değildir. İndirilme bir kitaptır. İndirilme olduğundan dolayı da karşısında dururken haddinizi bilmek zorunda olduğunuz kitaptır. İndirilme fiili, indiren makamın yüksekte, İndirilen makamında altta olduğunu anlatan en güzel fiildir. Biz alttayız, Allah üsttedir. Yukarıdan aşağıya bir emir, yukarıdan aşağıya bir bilgi, yukarıdan aşağıya bir öğüt gönderilmiştir. Bu alemlerin Rabbinden indirilme bir kitaptır. İçindekileri yargılama, beğenmeme, sorgulama, ondan sonra da reddetme hakkınız yoktur. Üstelik de alemlerin Rabbinden gelmektedir. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيلِ Zannediyor musunuz ki bu Muhammed Aleyhisselam'ın sözüdür? Muhammed Aleyhisselam bunun içerisine kendisinden tek bir şey katmaya kalksaydı, içinden tek bir hakikati gizlemeye kalksaydı, bir şey eklemeye veya çıkarmaya kalksaydı eğer, bir tek söz, araya sözler sokmaya kalksaydı kendinden, لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَم۪ينَ Der ki Rabbimiz, onu sağ elimizle yakalardık. Yani onu güçlü bir şekilde yakalardık. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَت۪ينَ Sonra onun şah damarını kopartır atardım diyor Allah. Estağfurullah. Allah kitabı konusunda peygamberinin bile gözünün yaşına bakmayacağını ilan ediyor. Allah kitabı konusunda peygamberinin bile hatırını saymayacağını ilan ediyor. Allah başka kimin hatırını sayar ki? Bu kitaba hiç kimse kendiliğinden bir söz katamaz. Kendisinden bir söz katamaz. Kitaptan olmayan şeyi kitaptanmış gibi sunamaz. Kitapta olan bir şeyi gizlemeye veya yok etmeye kalkamaz. Muhammed Aleyhisselam da böyle bir şey yapmamıştır. O peygamber bile buna bir şey eklemeye kalksaydı buna izin vermezdik. En sert tepkiyi gösterirdik diyor Allah. Arı duru, saf, içine hiçbir şey karışmamış ve karıştırılmamış olarak Allah'tan gönderilen bir kitaba sahibiz. Ebe Müslümanlar. Bunu okumaktan başka artık ne kaldı önümüzde yani? Fema minkum min ahadin anhu hacizin. Ve biz o elçiyi cezalandırdığımızda, cezalandırmaya kalksaydık eğer, hiç kibirinizde, hiçbiriniz onu kurtarmak, ona yardım edip bizim elimizden almak için de bir şey yapamazdınız. Bir kez daha hatırlayalım. Kur'an nedir? Ve innehu letezkiratun lil muttakin. Bu kitap hiç kuşkunuz olmasın, takva sahipleri için öğüttür, hatırlatmadır. Takva sahipleri içindir, öğüttür. İki şeyi birleştiriyoruz. Bir, Kur'an'dan öğüt alınarak takva sahibi olunur. İki, takva sahipleri Kur'an'dan öğüt alır. Yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan çıkar. Kur'an'dan etkilenen Müslümanın Kur'an'la ilişkisi böyle bir şeydir. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, Allah'ın gazabından korkanlar, rahmetini kaybetmekten korkanlar, Allah'ın rahmetine umutla bakanlar, Allah'ı isteyenler, Allah'a kavuşmayı umanlar ki onlar muttakilerdir işte. Onlar bu kitabı ellerine aldılar mıydı? Bunu sıradan bir kitap gibi değil, hayatının kitabı olarak alırlar. İçindeki cümleler herhangi bir yazarın cümlesi değil. Kendisine iman ettiğimiz, varlığımızın sahibi olan Allah'ın sözleridir diye okurlar. İçindeki sözlerin doğruluğundan, yapılması gerektiğinden ve yapılabilirliğinden hiçbir kuşku duymadan okurlar. Onlar öğüt alırlar bundan. Onlar hatırlarlar gerçekleri. Ve inna lena'lemu enne minkum mukezzibin. Tabii ki diyor Allah Teala, biliyoruz. İçinizde bu kitabı yalanlayanlar var. Ve innehu lahasratun alel kafirin. O yalanlayanlar da yalanlamaya devam edebilirler. Yanlarına kar kalmayacak. O kafirler için bir hasrete dönüşecektir. Bir vakit gelecek, onlar vah bize, biz keşke bu kitaba iman etseydik diyecekler. Bir zaman gelecek, keşke bu peygamberin öğrettiği gibi yapsaydık diyecekler. Keşke bu peygamberle bir yol tutmuş olsaydık diyecekler. Onların kalplerinde bir hasrete dönüşecektir bu. Allah'ın izniyle bu kitap şu anda bizim için bu hasret sebebi olmayacak. Kitaba iman etmişiz, kitabı önümüze açmışız, rehberimiz bellemişiz. Allah'tan yardım diliyoruz, Allah'a yöneliyoruz. Allah'ın yardımını dileyerek, Allah'ın lütfunu dileyerek, Allah'ın bizi korumasına sığınarak kitapla ilişki kuruyoruz. Kitapla kurduğumuz ilişkide Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena diye dua ediyoruz. Rabbimiz biz bu kitabı okurken kalplerimiz bu kitaptan eğrilmesin. Ne bu kitaptan kopalım, ne bu kitaptan sapık sonuçlar çıkartalım, ne bu kitaptan yanıltıcı şeyler çıkartalım. Kitap ne diyorsa onu olduğu gibi doğru anlamamızı lütfet ve biz elimizden geleni yaptıkça da Allah'ın bizim elimizden tutacağına inanarak kitapla bağlantı kuruyoruz. O bizim için hasret olmayacak ama kafirler için bir hasete dönüşecek. Ve innehu le hakkul yakîn. Bu kitap kesin haktır. Acaba mı ki diyeceğimiz hiçbir şey anlatmamaktadır. Bu kitaba iman ederken acaba doğru olabilir mi ki diye iman etmeyiz. Gerçekliği kesin olan, hakikat olduğu kesin olan konuları anlatmaktadır. İşte bu kesin hakkı, kesin hakikati bu kitapla okuduktan sonra sen ey peygamber, sen kendin de zaten bu kitapla keşfettin hakikatin ne olduğunu. Sen de daha önce iman nedir, hidayet nedir bilmezdin. Sana bu kitap verilmesiyle ey peygamber sen de imanı öğrendin, hidayeti aldın, hakikati keşfettin. Ve siz ey peygamberin sözünü dinleyenler, peygamberine iman etmiş olduğunu söyleyenler, bu kitaba iman etmekle, bu kitabı okumakla, bu kitabı öğrenmekle, bu kitaba bağlanmakla kesin olan hakka bağlanmış oldunuz. Kesin olan hakkı öğrenmiş oldunuz. Elinizi en sağlam kulpa atmış oldunuz. Bunun bir şükrü olsun yani. Bunun bir sonucu olarak fesebbih bismi rabbikel azim, sen o azim olan Rabbini tesbih et. Şimdi burada hemen bir dönelim Allah aşkına, bakın 52. ayet son ayetimiz. Büyük olan Rabbini, azamet sahibi Rabbini tesbih et dedi. Dönüyoruz hemen biraz önce başladığımız yere. Kafir cehennemlik olduğu ortaya çıktığında diyordu ki Allah ondan, innehu kâne lâ yu'minu billâhil azîm. 33. ayette o Allah'ın azametine iman etmiyordu. Ya da o azim Allah'a iman etmiyordu. Azim Allah'a iman etmemek cehennemlik olmak sebebi ise, azim olan Allah'a iman etmek ve onu tesbih etmek de cennetlik olmak sebebidir. Öyleyse biz Allah'ın azametinin farkında olarak, Allah'ın azametine, azamet sahibi oluşuna da Allah'a bu şekilde Rabbimize iman edip, hep bunu dile getirerek, hep bu gerçeğe bağlanarak, hep bu gerçeği tekrarlayarak ve peşinde koşarak biz Rabbimizin yardımını dileyeceğiz. Bu azamet sahibi Rabbimiz de kendisine kulluk etmek için elimizden geleni yaptığımızda Allah'ın izniyle Allah lütfedecek, kendisi lütfedecek ve elimizden tutup bizi rahmetiyle cennetine alacak inşallah. Hakka suresi 52 ayetlik bir sureydi. Bu ayetle beraber Hakka suresi de El-Hakka suresi sona erdi. Rabbimiz kitabını okuyup kitabından rızasına uygun şekilde dersler çıkartabilen kullarından etsin bizi. Allah okuduklarımızdan yararlandırsın. Yararlanacağımız şeyleri bize öğretsin. Bilgilerimizi çoğaltsın. Bizi cehennem azabından korusun. Her hal ve şart altında kendisine hamd eden kullarından etsin inşallah. Allah nasip ederse sıradaki sure ile önümüzdeki hafta devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.